ezilenler tarafındaydım. Diğerleri kayırılanlar tarafındaydı. O dünyayla vakit geçiriyordum. O dünyada insanlarla vakit geçiriyordum ve ama Gezi'de ne ortaya çıktı? Acayip bir idare etme durumundaymışlar yani.
Tarihi eser değil, antika.
Ay ben de tanık olmaktan dolayı sorgulanabilirim.
Bir kutuplaşma var, evet. Ama bunlarla kutuplaşmayan da şerefsizdir. Sebebi şu.
Arkadaşlar herkese merhabalar. YouTube kanalımızda röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün gerçekten benim için önemli bir röportaj. Çünkü biz uzun bir süredir tanışıyoruz ama yakın bir süredir yakın temas içerisindeyiz. İsmail Kılıçarslan konuğum. İsmail abi merhaba, selamlar.
Merhaba abi, hoş geldiniz.
Bir kere huzur veren bir ofis var. Ahşap ağırlıklı.
Çok aradık.
Metrekareye 40 metre mi düşüyor?
45.
45 yani metrekare.
Her katı 45 metrekare.
Her katı 45 metrekare. Burası dizayn sana mı ait?
Büyük oranda.
Şimdi ben mesela buraya ilk girdiğimde böyle bir eskiye dönüşü hissettim biraz. Böyle antikalar, tarihi eser mi demek gerekli bilmiyorum ama tarihin geçmiş sayfalarından
gelen. Tarihi eser dersen kaçakçılar şubeli baskın yapacak.
Programdan
hiç kaçakçılar sonra... şubeli uğraşmayalım. Tarihi eser değil, antika.
Hayır, ben de tanık olmaktan dolayı sorgulanabilirim.
Hepsi antika.
Abi şimdi senin hayatının temeli Ankara'da atıldı. Hı. Giriş katı ve sonrası da İstanbul'da ve diğer şehirlerde devam etti. Bu hikayeyi, bu yolculuğu en başından çok kısa dinlemek isterim senden.
76 Ankara. 1981'de yani darbenin en sert hissedildiği yılda, 80 ihtilalinin en sert hissedildiği yılda ilkokula başlayan bir çocuk. Mahallesi bir dereyle ortadan ikiye ayrılan, derenin diğer tarafında kalan çocukların gece kondularda yaşadığı ki onlardan biri benim. Daha böyle yırtmak için şehre gelmiş Anadolu insanlarının yaşadığı. Derenin diğer tarafı dönemin valisi tarafından memurlara yapılmış ikişer katlı şık bahçeli evlerden oluşan, adı Öğretmen Kubilay İlkokulu olan bir okulda ilk sınıf birincimi edindim. Ben ezilenler tarafındaydım. Diğerleri kayırılanlar tarafındaydı. Sağ olsun ilkokul öğretmenim de bu sınıf birincimin oluşmasına çok katkı sağladı. Memur çocuklarının tamamını koruyup kollayan, gariban Anadolu çocuklarının tamamını azarlayan bir performans göstererek bu sınıf birincimin oluşmasını temin etti, öyle diyelim. İlkokulu yarı sosyalist, yarı İslamcı bir çocuk olarak böylelikle bitirmiş oldum Ankara'da.
Aslında bu hikayeyi dinlerken şunu görüyorum yaptığım röportajlarda da, hepimizin çocukluğunda bazı psikolojik yıkımlar var.
Elbette.
Belki de hayatı sıfırdan başlamak dediğimiz şey var ya, buradan mı geliyor acaba?
Ya şöyle, şimdi ben iki şey görüyorum abi burada. Ya yaşadıklarından ders alır, bu da olursun. Ya yaşadıklarından ders almaz, bu da olursun. Yaşadıklarından ders alırsan, yaşadıklarını doğru yönetebilirsen, sağlıklı, zihni iş işlek, meselelere belirli bir bakış geliştiren biri oluyorsun. Öteki türlü hani ne derler, ırmaktaki ağaç çöpü gibi savrulup gidiyorsun. Biraz böyle bir şey görüyorum ben. İyi ki çocuklukta o sert ayrımları yaşamışım. İyi ki diyelim yanımda götürdüğüm, okumak için götürdüğüm kitaplar yüzünden azar işitmişim. İyi ki işte diyelim tırcı komşumuzun verdiği İran paraları yüzünden şamar yemişim falan filan. Düşünsene, 9 yaşında bir çocuksun, 10 yaşında bir çocuksun. Tırcı komşun sana İran paraları vermiş ve sen üzerinde Arapça yazılı olduğu gerekçesiyle, ki Farsça yazıyor malum, Arapça yazılı olduğu gerekçesiyle dayak yiyorsun. Niye? Çünkü Arapça kendisinden ancak nefret edilmesi gereken bir şey olarak kullanıyor senin zihnine. Bu neticede beni ben yapan hikayeler buralarda. Benim mesela hala keskin bir sınıf bilincim vardır. İlkokuldan kalma, ilkokul döneminden kalma. Kötü öğretmen insanı gerçekten ders sahibi yapıyor. İyi öğretmen meslek sahibi yapıyor. Kötü öğretmen ders sahibi yapıyor. Ben ilkokulu ders sahibi bir adam olarak bitirdiğimi söyleyebilirim. Ama yaşadıklarından ders almamak bir insanın nasıl olup da başarabildiğine şaşırdığım bir şey. Yaşadıklarından ders alır ve benim bütün hayatımı belirleyen hikayeler aslında Ankara'da ve çok ilk gençlik yıllarımın Kadıköy'ünde, Üsküdar'ında oluşmuş şeylerdir. Sonra kemikleşiyorsun zaten. Hayata belirli bir bakış geliştiriyorsun ve kemikleşiyorsun. Bakış üzerinden de dünyanın dünyaya karşı duruşunu belirliyorsun. Başkası nasıl olur ben bilmiyorum. Yani başkasını başaranlar da var ama ben başaramıyorum.
Ankara'dan İstanbul'a üniversite sonrasında geldin.
Yok. Üniversiteyi kazandığım yıl geldim. Marmara Üniversitesi ilahiyat kazandım. İlahiyatı kazanır kazanmaz ilahiyat kazanmanın benim için çok yanlış bir şey olduğunu fark ettim.
Nasıl yani?
Bitirmedim ben ilahiyatı. Soranlara aşırı geçimsizlikten boşandık diyorum. Bitirmedim ben ilahiyatı. Biraz enteresan, ben İstanbul'a işte yazar olmak, entelektüel çevrelerle temas etmek, şiir yazmak için falan geldim. Yani İstanbul'da herhangi bir okul kazanmak bana benim için yeterliydi. Fakat kazanabileceğim en yanlış okulu, kendim için söylüyorum, kendi karakterim için söylüyorum, kazanabileceğim en yanlış okulu kazandım. Marmara Üniversitesi ilahiyatı kazandım ve yapılabilecek en doğru hamleyi yaptım. Kadıköy'de yaşamaya başladım. Yani ilahiyat çevresi, Marmara ilahiyat çevresi bütünüyle Üsküdar'da yaşar. Evet. Ve Üsküdar'ın kendine mahsus muhafazakar kültürünün içinde yoğrulurken ben Akbar Pasajı'nın önünde kitap satmayı tercih ettim. Akbar Pasajı deyip geçme, satanist baskını yapıldığında üzerimde ilahiyat öğrencisi kimliğim olmasaydı beni de tutuklayabilirlerdi.
Üniversite orada işe yaramış ama.
Evet, yani polisler geldiğinde abi ben sadece kitap satıyorum, ilahiyat öğrencisi, vallahi Allah'a inanıyorum, bu satanistlerle işim yok falan diye. Ya satanizm, matanizm de yetiştin mi sen Adem şeye, satanizm baskını hikayesine, 99'du galiba.
Bir bölümünü hatırlıyorum.
Ya korkunç bir şeydi, şöyle siyah tişörtte herkesi paketlemişti polis. Ha. Niye? Çünkü satanistler,
üzerinde baskılar falan
vardı. Evet, satanistler siyah giyiyor, pentagram mesela. Bir dükkanı o yüzden mühürlediler. Pentagram grubunun logosu var dükkanda diye. Halbuki o Pentagram grubunun logosu. Aynen. Onu satanizm logosu saydılar.
Bir de bazen böyle flu alanlar vardır ya. Yani olayın detayını bilmeden tamam bu da siyah giyiyor alın kardeşim falan diye.
Ya işte şey 1980 ihtilalinden sonrası için anlatırlar. Yasaklı kitapları toparlarken. Memur şeyi buluyor, bir kitap buluyor. Diyor ki amirim. 6. Lenin, Vladimir İlliç Lenin. Hani 6. Lenin'in kitabı var. Ya bunun 5.'si de aynı, 6.'sı da al diyor. Ya da diyelim Şehit Kutup'un Yoldaki İşaretler kitabı şeydi. O da yasaklı kitaplardan biriydi. Ama çok kitap yasaklamışız. O da yasaklı kitaplardan biriydi. Buluyor. Aminim Yoldaki İşaretler diye bir kitap buldum diyor. Ya o trafik kitabıdır, onu verme diyor. Biraz böyle yani. Satanist hikayesi de öyleydi. Önüne geleni topladı polis ya. Yani.
Vallahi çok sıkıntılı süreçler atlattı ya Türkiye. Yani hala da aslında bir şekilde bu sıkıntılı süreçleri yaşıyoruz yani maalesef. Peki bugün tekrardan merhaba desen Ankara'da yaşamaya devam edebilir misin? Çünkü İstanbul'da yaşayanlar Ankara'da yaşamakta çok zorlanıyorlar.
Ben Ankara'da yaşarım abi. Ben Ankara'da yaşarım. Ankaralılar için Ankara'da yaşamak problem değildir. Ankara'da yaşamak Ankara'ya dışarıdan gelenler için problem teşkil eder. Çünkü dışarıdan gelenler Ankara'nın memur şehrini görürler. Memur tarafını görürler ve sıkıcı tarafını görürler. Oysa bizim gibi kaotik bir Anadolu karmasının içinde yaşamış Ankaralılar. Hem yakın illerden, yakın ilçelerden hem de benim Rizeli komşularım vardı. Ya çok eğlenceli mahalleydi. Bizim sokağımız diyelim ağırlıklı olarak Ankaralıların, Çankırıların falan yaşadığı bir sokaktı. Hemen arka sokağımızı Çorum'dan gelen, Çorum'da bir köyden gelenler bütünüyle o sokakta yaşıyorlardı. Bütünüyle ama yani. Evet. Ve orada çok net bir Çorum kültürü vardı hemen arka sokağımızda. Ankara bu yanıyla çok eğlenceli ve kozmopolit demeyeyim, kaotik bir şehirdi çocukluğumda. Bilmem, ben biraz kaosu seviyorum. Hani şimdi işte şeyimi de odamı da gördüğünüz gibi odamda da düzenli bir kaos.
Evet, aynen.
Düzenli bir kaos hakim. Bu minimalistlere falan da
tarihin hiç... savaşı var diyebiliriz aslında.
Aşağı yani. Yukarı yani.
Yani işte bir yanda işte eski ürünler var. İşte bir yanda sanat, işte bir yanda mesela burada çok çeşitli şey, onlar nedir abi?
Ya onlar benim kişisel merakım. Şişe koleksiyonum var benim. Kolonya şişeleri ağırlıklı olarak. Bunlar mesela hacdan gelen esans şişeleri.
Ama onların da bazıları çok tatlı kokuyorlar. İyi kokuyorlar.
Yani. Ya iyi kokanı da var ama bende mesela yukarıda bir Hacer-ül Esvet var. İstersen süreyim sana şöyle. Akşama kadar herkes senden kaçsın.
Şimdi abi senin birçok titrin var. Yani bir yandan ülkedeki durumu değerlendirdiğin bir köşe yazın var ki ilgiyle takip ediliyor. Özellikle muhalif kanadın da takip ettiği yazarlardan bir tanesi.
Mesela memnunum buna çok.
Ben mesela birkaç röportajımda mesela Nevşin Mengü şey demiş. Ben İsmail alakalı şahsına okuyorum demişti. Yani aslında yazdığın yazı farklı köşelerdeki insanlara da bir şekilde cezbediyor. Acaba İsmail Kılıçarslan ne yazmış diyorlar. Bir taraftan sanatla ilgili ciddi çalışmalarım var. Bir taraftan zaten şairlik gerçekten artık o hani bizim bile telaffuz edemeyeceğimiz noktada, üst level'da.
Estağfurullah.
Hangisine daha yakın hissediyorsun kendini?
Şair olarak doğdum, şair olarak ölmek isterim diyorum biyografilerimden birinde. Günün sonunda bütün bu titirlerden geriye iki tane kalsın istiyorum. Biri, ninelerimizin Allah son nefeste iman selameti versin dediği şey. Son nefeste kelime-i şehadet getirerek ölebilmek. Bir titir bu kalsın. Diğer titir de şairlik kalsın. Çünkü ya şiir benim kendimi dünyaya açtığım, kendimi dünyaya ifade ettiğim yer. Yani diğer hepsi gelip geçici meşreklermiş gibi geliyor bana. Yani yarın köşe yazarlığını bırakabilirim. Köşe yazarlığını sürdürmekle bırakmak arasında bir hayati fark görmüyorum. Ama şairlik mesela beni bırakan bir şey değil. Şiir yazamadığım anlarda çok tedirgin oluyorum. Çünkü ne oluyor, şiir yazamıyoruz artık falan diye. Yani o çok varoluşa dair bir şey abi, şairlik. Dolayısıyla günün sonunda şairlik kalsın benimle.
Ben mesela senin bazı YouTube videolarını izledim. Sen mikrofonu eline aldığında bir şiiri seslendirirken, yani kendi şiirin veya başka bir ismin şiirini seslendirirken, anlatırken bambaşka bir dünyaya gidiyorsun sanki. Yani kendini kaybediyorsun. Mesela ben bunu bir izleyici olarak fark ettim. Okumak seni rahatlatıyor mu?
Her zaman. Yani şu... Abi biz ne arıyoruz biliyor musun dünyada? Biz dünyada aslında günün sonunda, bak, mutluluk da değil, itibar da değil, kariyer de değil, prestij de değil. Günün sonunda huzur arıyoruz. Bunun dışındaki bütün arayışlar beyhude. Dolayısıyla insanın kalbi, gönlü, huzuru bulduğu yere doğru akıyor. Bu bazıları için tekke, bazıları için yoga, bazıları için cemaatle namaz, bazıları için ateizm derneği, fark etmez. Ya. Yani en nihayet bir yanlış da olsa bir huzura doğru, huzuru aramaya doğru bir gidiş. Benim için şiir okumak, bu işlerle meşgul olmak bir huzur arayışı. Hani Sezai Karakoç, kalbim ancak seni anınca ışıdı gibi bir şey söylüyor ya, tam dizeyi hatırlamasam. Ya. Biraz öyle yani, şiirle meşgul olmak bana belirgin bir huzur aralığı açıyor. Ben çok rahatlıyorum mesela şiir yazınca. Kavgalısın ya çünkü kendinle. Evet. O kavgayı bir şiirle böyle bir şeyi patlatır gibi, bir su dolu bir balonu patlatır gibi. Cerahat diyeceğim yani. Patlatırsın ve rahatlar ya. Evet. Bunu patlatıyorsun ve rahatlıyorsun. Sonra tekrar sende birikmeye başlıyor. O birikeni patlatıyorsun. Öyle devam ediyor huzur arayışı. Yani okumak, yazmak benim için böyle.
Tam burada şunu soracağım. Yani yüzlerce, binlerce ödülün var ama geçtiğimiz yıllarda Cahit Zarifoğlu'nun adının verildiği törende ödül aldın. Ne hissettin o anda? Sahneye çıkınca ilk hissettiğin şey neydi?
Ya hayatımda iki çok önemli, bunun da adını doğru koyalım, iki çok önemli tatmin anı var. Biri Cahit Zarifoğlu şiir ödülünü aldığım an. 2004 yılı. Genç bir şairim. Evet. Mustafa Ruhi Şirin aradı. İsmail bu sene Cahit Zarifoğlu ödülünü sana verdik dedi. Bir süre inanamadım. Yani sana vermeyi düşünüyoruz, sen de adaylardan birisin falan demiş olabilir gibi.
Yok, acaba yanlış mı anladık?
Tabii yani, sana verdik dedi. O benim için muazzam bir tatmin anıydı. Yani ödül konuşmamda böyle çıkıp zırvaladığımı hatırlıyorum. Heyecandan, şaşkınlıktan. Biri bu, biri de çok yeni oldu. 15 gün önce bir arkadaş mesaj attı. Ben bir Sezai Karakoç yazısı yazmıştım Yeni Şafak'ta. Dedi ki, hala çok yani mutluluktan anlatamıyorum, öyle diyeyim. Dedi ki, Üstad Sezai Karakoç'un yanına uğramıştım. Üstad Sezai Karakoç'un yanına uğramıştım. Senin yazını okumuş, böyle yazıların sayısı çoğalsa dedi. Ve senin yazdığın yazıyı tanıdıklarına tavsiye ettiğini söyledi abi bana deyince. Ben o an yazarlığı bırakma şeyi falan...
Şimdi yani, zirvesi budur
abi. Tabii abi, yani benim açımdan şöyle, çıkılabilecek başka bir zirve yok.
Evet,
yani Sezai Bey'in yani... Bu arkadaşın yazısı olmuş demesi benim açımdan zirve. Öyle iki büyük tatmin var.
Abi bir hayatımda. De burada aslında biz ne görüyoruz biliyor musun? Bize işte böyle kıymetli büyüklerimiz şunu gösteriyor. İşte alkışlamak aslında çok önemli bir şey. Biz son dönemde belki de alkışlamayı unuttuk. Yani kişisel hırslar, tatminkarlıklar, işte makam kavgaları falan böyle.
O biraz iktidar duygusundan ya adam. Yani iktidar bunu yapar. Yani çünkü iktidar geriye takdir bırakmaz. Takdir muhalefetteyken olur. Ya ne güzel iş yapıyorsun. Niye? Çünkü tehlike değilsindir. Senin ekmeğini, zaten ortada ekmek yoktur. Dolayısıyla ben seni takdir ettiğimde sen benim ekmeğimi elimden almaya gelmezsin. Ekmek yok. O biraz iktidar duygusundan, iktidarın mutlak yıpratıcılığından, öyle diyelim. hatta çürütücülüğünden. Yani malum iktidar öldürür, mutlak iktidar mutlak öldürür diye bir laf var. Bu biraz iktidar yorgunluğu, bu takdirsizlik, evet. Bu... Ya ne güzel, işte biraz önce biz kimi konuştuk? Serkan Kalemcileri konuştuk. Ya güzel habercilik yapıyor abi adam. Ya takdir et bunu, ne olacak yani? İşte hı. Adem Metan Bizon TV'de çok iyi işler yaptı abi. E takdir et bunu, ne var yani? Ölmezsin takdir edince.
Evet.
Seni büyütür hatta bu takdir. Hani şimdi nereden geldik? Sezai Bey'den geldik. Sezai Bey benim ona ne kadar hürmet ettiğimi bilir. Ve bu iltifatıyla, yani layık olmasam bile bu iltifatıyla beni ne kadar mutlu ettiğini de bilir. Öyle diyelim. Hı. Yani benim için çünkü hani Türkiye'de yazımı değerlendirebilecek, yazımı takdir edebilecek daha üstte bir işim yok. Daha üstte bir işim yok.
Müthiş bir olay ya gerçekten. Vallahi ne diyeyim bilemedim ya. Şimdi ben acaba öyle bir şey yaşasam ne olurum falan diye düşündüm ya.
Ya mesela ne bileyim
işte
abi.
İşte sana mesela para verseler veya maddi olarak bir şey verseler bu kadar mutlu olmazsın yani.
Paranın miktarına da bağlı diyormuşum. Elbette olmam abi. Yani milyon dolar verseler olmam. 10 milyon dolar verseler olmam. Yani bu çünkü işte senin hayatında da vardır böyle şeyler. Bu hı. Asla kendisini tekrar edemeyecek bir tatmin duygusu. Yani abi, benzerini asla yaşayamayacağım bir tatmin duygusu.
Siz uzun yıllardır Türkiye'de önemli yazarlardan birisiniz. Yani mesela ilk 10 yazarı sıralayın dediklerinde İnşallah orada eyvallah. Mutlaka sıralamaya girersiniz. Yani bu kimine göre ilk 3'tedir, kimine göre 5'tedir ama sonuç olarak ilk 10'da hep sayılmışsınızdır. Yani bütün araştırmalarda da böyle. Bir gazeteyle bu kadar yan yana anılmak, bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani bunun mutlaka iyi yönleri de vardır.
Farklı çok iyi bir şey bence. Çünkü şöyle, benim Türkiye'de Yeni Şafak'tan başka herhangi bir gazetede yazma arzum, iştiyakım, planım yok. Üstelik şöyle, hani teklif gelmemiş de mecburen Yeni Şafak'ta yazan bir adam olarak söylemiyorum. Bir sürü çok ciddi teklifi de Yeni Şafak için reddetmiş bir adam olarak söylüyorum. Sebebi şu, abi ben başka mahallelerin varlığını inkar etmeksizin kendi mahallesinde yaşamayı çok seven bir adam. Ve benim mahallemin kendisini en iyi ifade ettiği mecranın hala kesintisiz olarak Yeni Şafak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim köşe yazarlığı kariyerim Yeni Şafak'ta başlar, Yeni Şafak'ta biter. Gazetede yazma meselesi yoksa yazmanın kendisi bitmez ama... Yani ben mesela ya Hürriyet'ten güzel teklif geldi oraya gideyim insanı değilim. Hiçbir zaman olmadı. Ben Yeni Şafak'ta Demirbaş, çok güzel söyledin. Yeni Şafak'ta Demirbaş olayım istiyorum abi. Hı. Yani senelerce Allah bana güç, imkan verdiği sürece senelerce Yeni Şafak'ta yazmak istiyorum. Çünkü bu şey gibi değil abi. Hani ben profesyonel köşe yazarıyım da Milliyet'te de yazsam olur, Hürriyet'te de yazsam olur değil. Ben abi kendi mahallesinde yaşamayı çok seven bir adamım.
Çok başka, güzel bir tabir ya. Ben bunu tuttum ya. Kendi mahallesinde.
Başka mahallelerin varlığını da asla inkar etmem. Onlarla teması da asla inkar etmem.
Aslında seni bu kadar yakından tanıdığımda bazı şaşırdığım olaylar oldu. Bu röportaj için sakladım aslında bunu. Mesela dışarıdan bakıldığında işte İsmail Kılıçarslan hani işinde, gücünde işte köşe yazısını yazıyor, şiirlerini yazıyor. Bir şekilde kendi dünyasında bir yaşam alanı oluşturmuş. Ve böyle işte eleştiriye kapalı, dış dünyaya kapalı, yeniliklere kapalı gibi bir algı vardı bende. Fakat tanıdıktan sonra aslında şunu gördüm. Muhalif birçok gazeteciye saygı duyan, fikrini savunan tabii ki belirli dozlarda, yani bir eleştiri mutlaka vardır ama bunu gazetecilik sınırları içerisinde yapan herkese saygı duyduğunu gördüm. Bu mesela benim için çok değerli. Hani biraz Z kuşağına biraz daha yakın bir isim olarak beni mutlu etti yani. Gelecek açısından mutlu etti. Çünkü iletişimi koparmak çok sağlıklı bir durum değil gibi geliyor bana.
Ya Gezi sürecine kadar benim tırnak içinde diğer mahalleden arkadaşlarım kendi mahallemden daha fazlaydı. Çünkü Cihangir'de idi ofisim.
Evet.
Cihangir'de bir sürü temasım vardı. O dünyayla vakit geçiriyordum. O dünyadan insanlarla vakit geçiriyordum ve politik ayrılıklarımızın hiçbir şekilde öneme harici olmadığını düşünüyordum. Şöyle düşünelim bunu. İlginç bir şey söyleyeyim sana. Edip Cansever söylüyor, anlatıyor. Biz diyor Çek Pasajı'na giderdik diyor. Turgut, ben, Ece falan filan. Yani ikinci yeniyi oluşturan efsane evet. Kadro. Biz diyor içerdik. Sezai de gelirdi diyor. Cemal Süreya falan filan. Sezai de gelirdi diyor. Sezai Karakoç'tan hareketle. Fakat diyor ezan okundu mu bir yere kaybolurdu o diyor. Ağaç abine namaz kılmaya gidiyor üstadda bir doğal olarak. Politik farklılıklarımızın, hayata, politikaya bakışımızın dostluklarımızı, ilişkilerimizi etkilemeyeceğini varsayarak yaşadım ben gezi sürecine kadar.
Evet.
Gezi sürecinde o arkadaşlardan belirgin şekilde farklı düşündüğüm için pat pat pat cancel'lara uğradım. İlişki cancel'ları yani. Evet. İlişkilerini iptal etti insanlar benimle. Hani hep örneğini veriyorum. Ya ben bir yıla yakın Zeki Demirkubuz'da çarşı türbününde birlikte Beşiktaş maçı izledim. Neredeyse çekirdekten Ankara üçlü biri olarak neredeyse Beşiktaş'ta oluyorum. Yani fakat şeyde gezi sürecinde olmadık hakarette bulundu geziye hafifçe farklı bakan herkese.
Evet.
Şimdi politik ayrılıklar elbette yani Türkiye'deki herkesin Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği bir matematik, korkunç bir matematik
zaten
olur
yani. Zaten imkansız yani öyle
bir şey. Yok, korkunç da bir matematik olur yani. Durur her şey. Gündelik politikanın ilişki belirlediğini, insanların ilişkilerini belirlediğini ben lan Gezi'de fark ettim. Gezi'ye kadar benim hiç yani ben kendi mahallemde kendi mücadelemi vermeye devam ederim, bu ayrı. Ama başka mahallede insanlarla da oturup konuşabileceğim bir zemin var diye düşünüyorum. Ama Gezi'de ne ortaya çıktı? Acayip bir idare etme durumundaymışlar yani.
Evet, ya bendensin ya yoksun.
Tabii ya senden değilim, yok da değilim. Sen de oradasın işte yani. Ha. Ya söz gelimi işte en son bir bence bir sistematik iftiraya da kurban gitti. Hasan Ali Toptaş. Abi kimin mahallesinden Hasan Ali Toptaş? Kendi mahallesi, kendisi tek başına mahalle adamı. Ben Hasan Ali Toptaş'ta politik farklılıklarım var diye Hasan Ali Toptaş okumaktan mı vazgeçeyim? Gördüğümde abi ben hala şişmanım sen hala çok zayıfsın demekten mi vazgeçeyim? Ya da ne bileyim Barış Bıçakçı okumaktan vaz mı geçeyim? Ama ne oldu günün sonunda? Barış Bıçakçı kendini kabullendirmek için gitti Gezi romanı yazdı. Yazdığı Uzak Ara en kötü roman. En kötü iş.
Evet.
Yani hangi ideolojik sahiplerle olursa olsun biraz entelektüelize edeyim mi?
Lütfen.
Borges ya da Borges işte. Borges bence.
Evet.
Borges diyor ki, hatta biraz o H'de çıkar ama
şair sensin abi ne dersen o.
Çıkartayım. Borges demeyeyim yani şimdi. Borges diyor ki, yazdıklarına ideoloji katma. Çünkü ondan başkasını yapamazsın. Yani zaten sen kimsen onun romanını yazıyorsun. Onun öyküsünü yazıyorsun. Evet. Öyle projelere şahit olduk ki Türkiye'de. Öyle projelere şahit olduk ki. Öyle bildiğimiz adamlar ya. İşte şairliğiyle tanıdığımız bir adam Tayyip Erdoğan'a ağır hakaret ve küfür içeren bir şiir yayınlamayı şiire dahil zannetti. Ya ne kadar ayıp şeyler bunlar.
Evet.
Yani politik ayıp olan politik mücadele.
Son 20 yılda çok ilginç şeyler yaşadık.
Ya korkunç.
Ya öncesinde de mutlaka yaşanmıştır da ben en azından kendi hatırlayabildiğim kadarını söyleyeyim.
Korkunç. Yani. Türkiye'nin son 20 yılı çok ilginç bir laboratuvar hakikaten. Bir de benim gibi 28 Şubat'tan gelip Türkiye'nin son 20 yılını da görünce yani.
Hep mücadelelerin içerisinde oldun. Hiç kaçmadın yani. Hani tatlı su balığı tabiri vardır ya, olmadı. Yani bir konu varsa ve bunun haklılığına inanıyorsan hep konunun içerisinde oldun. Sosyal mecralarda, köşe yazında, gittiğin ortamlarda, hatta verdiğin konferanslarda. Şimdi son bir haftadır bayağı detaylı inceliyorum yani. Nereden baksan bir 400 saat falan İsmail Kılıç Arslan izlemişim.
Hay yani. Maşallah. Ben bile o kadar izlemedim kendimi diye.
Hatta şöyle, sizin bu YouTube projesi var ya, bu sazlı sözlü şiirler falan. Ben mesela onun inanılmaz bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani. Ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yapamadık ama Adem biz onu işte. Abi. Ya biraz emek işi galiba. Biraz biraz da şey mi acaba? Ben mesela YouTube'u anlamak için yaşlı biri olabilirim. Abi öyledir ya. Hani
aslında
şimdi mesela,
tam YouTube adamısın biliyor musun?
Şöyle mesela TikTok ya ne oluyor orada diye TikTok indirdim. Abi anlayamıyorum orada ne olduğunu. Hani, ne oluyor lan burada tam
niye
olarak?
Niye biliyor
ya?
Bunlar?
Ya burada ne oluyor şimdi? Ya bu kız niye bunu yapıyor? Bu oğlan niye bunu yapıyor falan diye.
Şimdi bak, biraz önce söylediklerimi destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Ben mesela bu izlediğim, seninle ilgili izlediğim röportajlardan bir bölüm çok hoşuma gitti. Zannediyorum kadınlar, hanımefendilerle ilgili bir konferans veriyorsunuz. Orada bir Z kuşağı konusu gündeme geliyor. Ve bir Minecraft örneği veriyorsun. Diyorsun ki ya biz insanları anlamamız için onların dünyasında daha çok vakit geçirmemiz lazım. Onların penceresinden bakıyor olmamız lazım. Bence bu önemli bir tespit İsmail abi. Yani şimdi mesela işte hani Minecraft, TikTok, daha öncesinde Vine vardı. Ki bu işte bugün Clubhouse var, yarın başka bir şey olacak. Yani bunları kapatmak yerine, yani zihinde kapatmak yerine, şimdi bir de şöyle sosyal medyanın da şöyle bir dezavantajı var. Şimdi o kapatmak yerine sadece oraya da kullananlar da olabilir. Yani bu zihni bunlara kapatmak yerine anlamaya çalışma içgüdüsü bence çok değerli bir şey. Senin bence en önemli silahın bu diye düşünüyorum yani.
Abi şöyle, şimdi son zamanlarda telefonda şey oynuyorum, Walking Dead oynuyorum. ben Bana diyorlar ki gençlere ne yapmak lazım? Ben de diyorum ki gençlerin tecrübelerinden yararlanmak lazım. Şimdi diyorlar ki olmaz, biz tecrübe aktaracağız. Ya senin ne tecrüben var? Sen klasik dünyada doğmuş, bilgiyi sadece kitaptan alacağını düşünen, bilginin kitaptan alındığı dünyada doğdun sen. Bırak da biz gençlerden tecrübe alalım. Diyelim ki lan oğlum sen bu Google'ı nasıl kullanıyorsun? Yaşlısınız siz dendi bana bu sitede. Ne oldu biliyor musun? Arkadaşları çağırdım ofisteki, ya size bir şey göstereceğim dedim. Google'ı şöyle yazdım. Arama barına www.google. Dediler ki İsmail Bey siz yaşlısınız. Çok uzun süredir www yazmıyoruz bir sitelere dediler. Dedim tamam, bundan sonra düzeltirim. Bu tecrübe aktarım işte. Ama biz gençlerin son derece tecrübesiz yaratıklar olduğunu, son derece eğitime muhtaç yaratıklar olduğunu, ver tecrübeyi, ver ideali, ver hamaseti falan. Öyle değil abi. Bu çocukların beklentileri çok farklılaştı. Bu çocukların hayata bakışı çok farklılaştı. Bu çocukların karşı karşıya olduğu tuzaklar çok çeşitlendi.
Evet.
Çok yerde anlattım ama demin sorduğum meselenin bir devamı olarak anlatayım. Beni bir hocalar grubuna gençlerle iletişimi anlatmak üzere davet ettiler. Ben dedim ki hocam önce ben size bazı sorular sormak istiyorum. Bitcoin haram mı dedim. Hocalardan biri dedi ki Bitcoin ne? Daha yeni çıkıyordu. Bitcoin ne? Dedim ki zor yerden sordum galiba. Hocam dedim ben şey oynuyorum bu ara. PUBG oynuyorum. PUBG'de hile yaparak item düşürüyorum. O itemleri Steam'de satıyorum. Bu para caiz mi değil mi?
Hocanın beyin yandı.
Hoca dedi ki PUBG ne, item ne, Steam'de satmak ne? Dedim ki ya galiba çok zor oldu. DM'den yürümek caiz mi onu söyleyin. Seri favlamanın hükmü nedir onu söyleyin. Abi seri favlama bilen var bilmeyen var, yanlış anlarlar ya. Şimdi ne demek istiyorum? Şu, abi biz ancak gençlere yetişebiliriz artık. Yani gençler bizim olduğumuz yere gelmezler. Biz onlara yetişebiliriz artık. Ben bilgiyi edinme şeylerine bakıyorum. Lan abi 13 yaşında benim kızım internetten Japonca öğrendi ya. İşte bayağı intermediate Japoncası var şimdi.
Vallahi öyle.
65 tane ders varmış şimdi 50.sinde falan. 3 tane alfabesi varmış Japonların. İkisinde yazabiliyor, birinde yazmak üzere falan.
Şimdi onu gönder, direkt kendini ifade edebilir yani.
Abi şey değil, tabii.
Biz kalırız orada.
Ve şey değil, hani bu çocuk böyle dahi düzeyinde zeki falan bir çocuk değil. Bunu her çocuk yapıyor artık. Niye? Çünkü bilgiyi nereden alacağını çok... şimdi bu bilgi küpleri, çocukların sahip olduğu bu bilgi küplerine, bizim yetişkinler olarak yapabileceğimiz temel şey ne? Yolu göstermek, oryantasyonu göstermek.
Evet.
Yani... başka hiçbir şey yapamayız abi. Yani bilgi aktarımı falan. Hadi lan oradan derler adama yani. Sen ne biliyorsun da bilgi aktaracaksın? Çocukların bildiğinin %50'sini bilmiyorsun. Ama ne? Oryantasyonu göstereceksin. Şimdi 1950'lerde doğmuş biri kitap okumaya meraklıysa hayatı boyunca İmam Gazali'nin karşılaştığı bilgiden daha fazla bilgiyle karşılaşarak öldü.
Evet.
Ha? İmam Gazali'nin karşılaştığı bilgiden de... Fakat İmam Gazali'yi İmam Gazali yapan şeyini, o bilgiyle ne yapacağını 1950'de doğmuş adamdan daha iyi biliyordu. Bir yöntemi vardı. Bizim gençlere aktarabileceğimiz yegane şey onlara bir yöntem kazandırmak. Ama onların ne kullandığını bilmeden o yöntemi nasıl kazandıracaksın abi çocuklara?
Abi şimdi son dönemde ciddi bir kutuplaşma var.
Bunlarla kutuplaşmayan şerefsizdir yalnız zaten. Gerçekten bak yani. Bir kutuplaşma var evet, ama bunlarla kutuplaşmayan da şerefsizdir. Sebebi şu. Ya kardeşim Kadir...
Abi çok doğrucu bir adamsın ya.
Kadir Topbaş vefat edince darısı Melih Gökçe'nin başına yazan Antalya Baro Başkanı'yla ben abi hayatımın sonuna kadar kutuplaşacağım ya.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben de öyle.
Abi kutuplaşacağım.
Ben gerçekten...
Ben abi ne olacak? Standart şurada CHP'ye oy veriyor, şurada İYİ Parti'ye oy veriyor. Ne bileyim standart olarak... tercihini CHP'den, HDP'den, İYİ Parti'den yana kullanan adamlarla niye kutuplaşayım o insanlarla? Ha? Onlarla zaten her gün bir aradayız. Şurada çay içiyoruz, aynen yemek öyle yiyoruz. Aynı
tabağın içindeyiz.
Aynı Marmara'ya biniyoruz, aynı metrobüse biniyoruz falan filan. Aynı yolculukları yapıyoruz. Aynı şeylere üzülüyoruz. Hepimiz aynı şeylere seviniyoruz. Ne bileyim, Türkiye milli takımı galip geldiğinde hepimiz aynı anda seviniyoruz.
Omuz omuzdayız yani.
Fakat yani... Birisi vefat edince darısı Melih Gökçe'nin başına diyen adamla da hayatımın sonuna kadar kutuplaşmak istiyorum abi. Bence Recep yazan adamla hayatımın sonuna kadar kutuplaşmak istiyorum. Tek bir gayem var, bunlarla ölümüne mücadele etmek yani. Bunlar kaybedene kadar bunlarla mücadele etmek. Sebebi şu, ya kardeşim delirdiniz mi ya? Delirdiniz
İnsan
mi?
İnsan şaşırıyor değil mi?
Delirdiniz
vallahi
mi?
Vallahi yani, ben şaşırdım ya. Bir de topluma örnek olan bir makamdasın yani. Örnek olması gereken değil mi? Yani... Adaletle, hukukla baro başkanı, yanlış mı atıyorum? Bunlar temel görevler arasında değil mi şu anda bulunduğu konum itibariyle?
Şimdi o adamın yönettiği barodan ne çıksın abi? Ya bak basit değil mi abi? Birden gündelik politikaya girdik yine. Ama basit. Mansur Yavaş kazanmadı mı abi Ankara'yı? Bırakmadılar mı adama yönetimi?
Bıraktılar.
Ekrem İmamoğlu kazandı. Daha biraz tartışmalı bir süreç ama bırakmadılar.
Bir parantez
mı
açayım? Bugün birçok AK Partili Mansur Yavaş'ın yaptığı işi de alkışlıyor bu arada.
Tabii.
Görüyoruz yani sosyal medyada.
Yani iyi bir
kötü bir şey olduğu için söylemiyorum yani. Hani iyi olanı da alkışlıyor sonuçta.
Ya bak abi, geçtiğimiz karda İstanbul kaderine terk edilmişti. Bunu yerin dibine soktuk, eleştirdik. Hepimiz eleştirdik. Şimdi bu karda hizmet belirgin şekilde arttı. Buna da bir şey dediğimiz yok. Yani hala bir şey diyor değiliz. Ama şu, ya kardeşim diktatör dediniz. Darbeyle indirmeye çalıştınız. Başka bir çeşit darbeyle indirmeye çalıştınız. Suikast yapmaya çalıştınız. La abi bir şey yapın. Lütfen sandıkla indir. Yani sandıkla indirdiğinizde gitmezse sizinle beraber gelelim diyelim ki hakikaten adam diktatör çıktı. Hakikaten adam diktatör çıktı. Yani bir de şu, bu İslamcılar, bu muhafazakarlar falan filan. Lan ne yaptı sana İslamcı? Ne yaptı sana muhafazakar? Bana mesela standart solcular hiçbir şey yapmadı. Standart sosyalistler hiçbir şey yapmadı. Ama DHKPC'nin memlekete ne yaptığını biliyoruz. MLKP'nin, FETÖ'nün, PKK'nın memlekete ne yaptığını biliyoruz. Bunlarla arana mesafe koymuyorsun. Toplumu kutuplaştırıyorsun. Sonra da sen işte o soruyu soruyorsun. Bir kutuplaşma var. Vallahi bende bir kutuplaşma yok abi. Sadece bu adamlarla kutuplaşmazsan insanlığına yazık. Bu adamlarla tabii kutuplaşacaksın.
Evet.
Yani adam çünkü doğrudan birinin ölümünü dileyecek kadar kafayı yemiş. Bu adam ancak izole edilebilir. Toplumdan uzaklaştırabilir, etkisiz hale getirebilir.
Bir de şey de var, yani Sayın Cumhurbaşkanı aşı olurken de çok ağza alınmayacak ifadeler yapan isimler de gördük ya. Gerçekten bu, ben anlamıyorum, bu nasıl bir zihniyet? Ya
abi,
bir insanın ölümü, bir insanın hayatı bu kadar... Bu kadar nefret olmamalı ya hayatım.
Ya bu işte şey, alışılmış düzenin, Türkiye'de alışılmış düzenin dışına çıkıldı ya abi son 20 yıldır. Yani Türkiye'de neydi? Sağ da yönetse, sol da yönetse hiç değişmeyen muktedir sınıf iktidarına devam edebiliyordu. Öyle olmadı Recep Tayyip Erdoğan'la. Recep Tayyip Erdoğan yönetici sınıfı da belirli oranda değiştirdi. Dolayısıyla tamam, avantajını kaybetti. 80 yıldır yerleşik. Ha, avantajını da bütünüyle kaybetti demiyorum ha. Yani ekonomik avantajını kaybetmedi. İktidara etki avantajını da büyük oranda kaybetmedi. Sadece belirli avantajlarından oldu. Buna tahammül edemediler. Bu bunları deliye döndürdü yani.
Evet.
Bu bunları deliye döndürdü. Derenin sol tarafında benim oturduğum mahallede oturan insanların yönetime dahil olması deliye döndürdü. Çünkü onlar için şöyleydi. Onlar bizi yönetir, biz de yönetilmeye razı koyunlarızdır. Hiç akıllarında yoktu böyle bir devrim. Recep Tayyip Erdoğan geldi, Türkiye'de bir yönetim devrimi yaptı. Ya ben soruyorum şimdi şeye, AK Partili tanıdıklarım, abi baba ne iş yapıyordu? Köylüydü diyor mesela. Baba ne iş yapıyordu? İşçiydi diyor. Baba ne iş yapıyordu? Profesör oğlu olan çok az. Profesör oğlu olan çok az. Yerleşik iş adamı oğlu olan çok az. Biraz böyle bir şey abi. O devrimi içlerine ya sindirecekler ya sindiremeyeceklerdi. Görünen o ki sindiremiyorlar ve akıllarına gelen şey Tayyip Bey'in ölmesini dilemek oluyor yani. Bu adamla kutuplaşmayacaksın, ne olacak abi? Türkiye aleyhine olabilecek her şeyi. Ya şeyde görmedik mi abi? Ya Amerika'da adamlar sokak yağmaladılar. Marketleri yağmaladılar. Bunu savundular ya. Ya abi adam market, çok niteliksiz aşağılık bir yağma suçu bu yani. Lan bari bunu övme.
Evet.
Bari bunu övme yani.
Ya Türkiye'de şu anda şöyle bir durum var. İktidar ne yaparsa yanlıştır gözüyle bakan, bütün herkes için kastetmiyorum ama böyle bir kesim var. Ve bence bu ülke için ilerleyen süreçler açısından en tehlikeli oluşum bu ya.
Abi şu içinde bulunduğumuz binada...
Şöyle abi, mesela çok özür dilerim. AK Parti'nin yaptığı her şeye doğru dememiz mümkün değil. Zaten mümkün zaten abi. Zaten doğanın gereği de böyle bir
ya
şey olamaz yani.
Ya eşyanın tabiatına aykırı. Aynen yani. Öyle. Olur mu öyle bir şey?
Yanlışlar, eksikler, olmaması gerekenler şüphesiz ki vardır. Hani ortaya ne koyulursa koyulsun, ne olursa olsun ya bu yanlıştır. Daha ilginç bir şey söyleyeyim abi. Bir örnekleme yapmak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram hesabı açtı diye Telegram hesabını silen arkadaşlarım var mesela benim.
Çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş. Bu da bambaşkaymış. Bak abi, bu binada biz yaklaşık 15 arkadaş çalışıyoruz. Pandemi başladığında devlet asgari ücret üzerinden destek vermeseydi burada çalışan arkadaşlarımıza, bu arkadaşlarımızın 3'ü 4'ü işsiz kalacaktı. 3'ü 4'ü işsiz kalacaktı. Bunu artı hanesine yazmayalım. Avrupa'nın kişi başına düşen yoğun bakım yatağı konusunda bir numarayız. Bunu artı hanesine yazmayalım. Ama işte aşağıda bir küçük kafe açmak istiyorum. Bir türlü açılmıyor. Açılmamasının hiçbir mantığı yok bence. Diyelim kongreyi görüyorum. AK Parti kongresi kafesini görüyorum. Ya benim kafem bundan daha zararsız diyor. Uludağ görüyorum. Bunu da ikisi hanesine yazıyorum. Sağlıklı bir politik tavır böyledir. Artısı olur, eksisi olur.
Vallahi bir şey söyleyeyim. Muazzam. Bak gerçekten muazzam konuşuyorsun ve senin gibi insanların sayısının artması lazım. Her kesimden bu arada sayısının artması lazım yani. Muhalif dünyadaki insanlar da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeliler. İktidara yakın kesimde doğruya doğru, yanlışa yanlış demeliyiz. Mesela ben sende şunu görüyorum abi. Sen inisiyatif falan bir insansın.
Başıma bela da açıyor. Zaman zaman alırsın yani.
Benim de çok Son dönemde inisiyatif alma olayı biraz azaldı sanki. Biz hep şunu bekliyoruz abi ya. Sayın Cumhurbaşkanı bir tepki versin de arkadan birileri tepki versin. Ya kardeşim her şeyle de bu adam uğraşmasın ya.
Beni bir yayına çağırdılar. Kurumuna da önemli değil. Haber sonrasını yorumluyoruz yani. Haberi izliyoruz. Ya. Moderatör kız diyor ki, sunucu kız diyor ki bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Tayyip Bey'in bir açıklaması üzerine ben dedim ki ya ben bu açıklamayı biraz talihsiz buldum. Zannediyorum bir yanlışlık olmalı. Tayyip Bey'in bunu çok kısa sürede düzelteceğini düşünüyorum. O gün bugün beni o yayın kuruluşuna çağırmıyorlar. Tayyip Bey o konudaki hatasını 15 gün sonra düzeltti bu arada. Mesele bundan ibaret biraz. Şöyle mesela Yeni Şafak'taki köşe yazılarıyla ilgili olarak.
Müdahale edildi mi hiç?
Asla.
Araya sıkıştırayım dedim.
Asla. Sadece bir yazımı İbrahim Karagül abi genel yayın yönetmeniydi. Dedi ki ya yazını ben böylece yayınlarım sorun yok ama bu yazıyı yayınlamaktan emin misin dedi. Bu yazıyı yayınlamak istediğinden emin misin? Sana zarar verebilir bu yazı dedi. Sadece bir tek kez böyle bir İbrahim abinin uyarısıyla, çok yerinde uyarısıyla ben yazımı geri çekmiş oldum. Yazımı geri çekmeseydim öyle yayınlanacak. Ben yazımı geri çekmiş oldum.
İnisiyatif sana bırakıldı yani.
İnisiyatif bana bırakıldı. Fakat şu, belki manşet şu, Yeni Şafak'la ilgili, köşe yazılımla ilgili manşet şu. Şu ana kadar inanmadığım hiçbir şey yazmadım. Ama inandığım bazı şeyleri yazamadığım doğrudur. Anlatabiliyor muyum aradaki fark? Yani inanmadığım hiçbir şey kaleme almadım. Hepsine inandım. Yazdıklarım. Ama yazmak istediklerimin bazılarını otosansürle yazmadığım, kaleme almadığım doğrudur. Çok çeşitli gerekçelerle. Yani niye? Çünkü belirgin bir politik mücadelenin içinde de hissediyorsun ya kendini.
Evet.
Ya aslında bunu yazmak lazım ama şimdi çok zarar verecek diyorsun. Çok zarar verecek diyorsun. Ya bunu yazınca şimdi kişisel olarak ilişkide olduğum biri çok üzülecek diyorsun.
Bir de İsmail abi şöyle bir şey de var değil mi son dönemde? Algılanış da çok önemli. Yani maalesef kendimizi anlatmak zorunda da kalıyoruz. Ve anlatamıyoruz da. Aslında sen iyi niyetli bir yazı yazıyorsun. Bu konu üzerinden söylemiyorum yani. Daha bambaşka bir konuyla ilgili. Aslında kastettiğin konu, anlatmak istediğin konu bambaşka. Ama bunu bir kesim yanlış anlamak isteyen insan onu ısrarla yanlış anlıyor ve kendini ifade etmek için çırpınıyorsun sonra. Bu da bence bize çok zarar veriyor.
Ben artık saldım ya. Yani anlayan anlasın, anlamayanı da ne yapayım abi falan diye saldım. Çünkü şöyle en son örnek şey, Sol Haber artık şey yaptı ya, İsmail Kılıçarslan eşcinsellere terör örgütü dedi şeklinde bir manşet atınca. Ya yazıda da tam şöyle diyorum ya, eşcinsellik bir gerçek.
Ben okudum o yazıyı.
Eşcinsellik bir gerçek. Bununla ilgili olarak başka bir şey konuşacağız. Ama bu LGBT dediğimiz şey bir güvenlik sorununa dönüştü. Neredeyse bir terör örgütüne dönüştü ve Türkiye'yi terörize ediyor yaz. Şimdi eşcinsellik şurada, bir de LGBT diye bir oluşum var. Bu oluşum gayet politik bir oluşum. Gayet politik bir oluşum, arsız bir oluşum. Ve bu bayağı güvenlik sorunu artık. Yani bunu ifade edince manşeti eşcinsellere terörist dedi şekline dönüştürünce diyorum ki ya anlaması gerektiği gibi anlamış. Yani linç, anlamamış linç falan demiyorum artık. Ha, linç is coming. Gelsin abi. Yani çünkü
o da gelsin. Göze,
ya kendinden paymış. Göze almadan yapabilir misin abi?
Abi yapamazsın.
Ya benim şöyle tanıdığım belediye başkanları var mesela. Diyelim 3 günde bir attığı tweetlerden birinin altına biri olumsuz bir yorum yazıyor. Diyor ki şunu bir bulun falan. Dedim ki yani sonra ya başkanım Allah aşkına dedim yani günde 100 kişi ana avrat bırakmadan sövüyor bana.
Ben hangi birini bulayım kardeşim?
Engelle geç, engelle geç. Twitter'ın muhteşem bir özelliği var ya. Engelle geç, Instagram, hepsinin engelleme özelliği var. Engelle geç, adamı fiziki olarak bulunca ne yapacaksın yani? Çok ağır bir şey olur. Benim de çok ağır şeylerin peşine düştüğüm oldu. Fakat sosyal medya kahramanlığı diye bir şey var. Adamı buldum abi. Çok ağır yazan birini buldum. Defalarca oldu bu. Bir örnek vereyim. Telefon açtım. Dedim ki Ahmet, ben İsmail Kılıçarslan. Sen bana böyle böyle diyorsun ya. Bir gelsene, bir araya gelelim de bana da bir anlatsana bu dediklerini. Abi sen beni kesinlikle yanlış anladın. Ben seni çok severim falan filan. Lan oğlum, biraz önce yazılı olarak diyordun ki...
Beyan ettin lan.
Ölülü diyordun yani. Zavallısın deyip kapatıyorsun. Yapacak bir şey var mı?
Evet.
Yani. Ondan da vazgeçtim.
Çok yani. Zor bir dönemden geçiyoruz ya.
Ondan da vazgeçtim.
Valla bir şey söyleyeyim mi? Kendimizi anlatmak... Abi adamın sana küfretmesi için hiçbir şey yapmana gerek yok ya.
Kesinlikle yok.
Senin yazın paylaşırsın mesela işte Yeni Şafak resmi Twitter hesabından. Altına adam yazıyor ya işte bilmem ne bilmem ne. Veya ben de birçok kez yaşadım onu mesela Bizon TV sürecinde. Bir de abi bizim bunu iki taraf için de söylüyorum. Tahammül eşiklerimiz çok daraldı.
Abi politikacılar bizi bu hale getiriyor. Bizim politikacılardan net şekilde şöyle taleplerde bulunmamız lazım. Bize artık gelmeyin. Evet. Bize artık gelmeyin. Biz bu gerginliği artık taşımak istemiyoruz dememiz lazım. Gelmeyin abi bize. Hani şey vardır ya çok romantik bir öneri. Dünya savaşı çıkarmak yerine dünya liderleri birbirleri arasında düello yapsınlar. Ya kardeşim gelmeyin bize bu kadar. Nereden gelmeyin? Sosyoloji üzerinden gelmeyin. Cami üzerinden gelmeyin. Üniversite üzerinden gelmeyin. Taraflar açısından söylüyorum.
Ne izler İsmail Kılıç Arslan? Netflix takip eder misin?
Şimdi...
Sanki sen var ya Amazon Prime'ı daha çok izlersin, takip edersin.
Amazon Prime'a üye olmak üzereyim. Amazon Prime çok dikkatimi çekiyor. Ben biraz daha böyle bağımsız olana yönelmiş bir adamdım çok uzun süre. Şimdi mainstream, ana akım işleri daha çok seviyorum. Mesela en son bir İngiliz polisiyesi izledim Netflix'te. Çok tatlı böyle yozlaşmış polisleri anlatan bir İngiliz dizisi. Altın ve Bakır diye bir İran filmi izledim ondan sonra. Ama şey yani böyle seçerek ama hemen hemen ana akıma daha yakın işler izlemeye başladım son dönemlerde. Biraz sanki kafa dağıtmaya dönüştü benim açımdan bir şey izleme işi. Mesela Blacklist'i severek izliyorum. Amerikan polisiyesi. Ya da ne bileyim Snowpiercer'ı severek
o
izliyorum.
O muhteşem ya.
Güzel iş ya.
Vallahi iyi iş.
Güzel iş, tatlı iş. Yani çünkü şey sınıfsal mücadele var. Abi.
Aynen.
Sınıf mücadelesi varsa ben varım abi. İzlerim abi. İzlerim. Hayatım o çünkü. Biraz evet öyle şeyler izliyorum. Sonra.
House of Cards falan izledin mi?
Bir sezonunu izledim. Sonra neyse bıraktım yani. House
of Dedin Cards. Ki bana göre değil bu.
Eski Lostçulardan kim kaldı? Eski Lostçuyuz.
Abi onun sezonunu beklerdik ya böyle deli gibi ya. Yani.
Çok,
çok bir de tabii güzel. O dönemler öyle Netflix'ler falan da yok yani.
Tabii. Şey, kaçak DVD'lerle. Kaçak DVD'lerle.
Peki sen Türkiye'yi dolaşıyorsun. Hmm. Bu sana farklı farklı ilhamlar da veriyor. Farklı bakış açıları da kazandırıyor. Biraz da gördüğüm kadarıyla sen karayoluyla seyahat etmeyi seviyorsun.
Bayılıyorum.
Ne dinlersin yolda? Şöyle de olabilir, kendini de okuyabilirsin yani.
Ya yok, izleyicilere zulmetmek istemem. Ya ben Louis Armstrong'un bir sözüne yürekten bağlıyım. Diyor ki dünyada iki tür müzik vardır. İyi müzik, kötü müzik. Ve ben hep birincisini dinlerim. Şimdi 11-12 saat süren araba yolculukları yapıyorum. Neyle başlıyor mesela? Azeri Nugamcılarla başlıyor. Peşine Muzaffer Özak rahmetlinin ilahi meşkleriyle devam ediyor. Bir süre sonra ya biraz Arap trip hop'u dinleyelim diyorum. Sop Kilise, Tevfik Ferruh'a, Maşru Leyla'ya falan uğruyoruz. Birazdan ya bir Müslüm yapmasa mıydı diye Müslüm Gürses'e gidiyoruz. İşte yolun sonuna doğru ya Ebru Gündeş ile Yıldız Tilbe ile bitiriyoruz falan filan.
Ebru yani, Gündeş mi Yıldız Tilbe mi?
Tabii ki Yıldız Tilbe.
Yıldız Tilbe de çok
tabii iyi. Ki yani.
O da bir sosyal medya fenomeni oldu artık. Yani.
Ya bence bir çeşit filozof. Çünkü kavga ederek çözebileceğiniz şeyleri tartışarak uzatmayın diyor mesela. Yani o ancak bir filozofun diyebileceği bir şey. Müzik zevkim şeydir yani çok fazla takip ederim. Özellikle dünya müzikleri.
Ama sen de İsmail abi biraz da böyle rock dinler havası da var sanki yani.
35 yaşına kadar falan aralıksız. Hatta bazı metal türleri de dahil, senfonik metal falan filan da dahil olmak üzere, kuzey metali falan dahil olmak üzere 35'e kadar aralıksız. Sonra rock müziğe ilgim hızla dünya müziğine ilgiye dönüştü. Yani en dipte kıyıdaki dünya müziklerini de arayıp bulup dinleyen birine dönüştüm ama son 2 yıldır favori coğrafyam Azerbaycan coğrafyası.
WhatsApp, Beep, Telegram, Signal hangisi? Hangisi daha yakın sana?
İflah olmaz bir WhatsApp'çıydı tabii. Yani iflah olmaz WhatsApp. Abi bir de WhatsApp şöyle. İş için de çok pratik ya. Bağlanıyorsun bilgisayara, dosya transfer ediyorsun, evet bilmem ne yapıyorsun.
Bir de hızlı ya.
Pratik. Ama Telegram'ı da yavaş yavaş seviyorum. Bir Telegram kanalı açtım şimdi. Çok eğleniyorum orada.
Bir de orada soru cevap falan da mı olabiliyor? Anket falan da yapabiliyorsun.
Ya Telegram'da yani. Evet soru cevap oluyor, anket oluyor, yorumlar oluyor. Ama ben daha çok oraya işte şiir okuyup atıyorum. Daha böyle Yani ana kaide gündelik politika giremez.
Ama senin mesela çok net, mesela benim net İsmail Kılıçarslan kırmızı çizgim şiirlerini 23'ten sonra dinleyin mesela.
Ha, güzel bir şey tabii.
Gerçekten bak. Hatta şöyle bir filtre kahveyi falan alıp kesinlikle izleyenler varsa tavsiye ederim. Ben bu senin röportajları falan izlerken bir taraftan da alttan açıyorum işte YouTube'dan. İlginç bir ses tonu var sende yani.
Eyvallah abi. O elden geleni yapıyoruz değil.
Abi hani yanlış bir tabir midir bilmiyorum ama böyle çatal ses derler ya.
Ha çatal.
Çatal ses her zaman duyguyu biraz daha fazla hissettirir yani.
Tabii o tabii Allah-u Teala'nın lütfu öyle diyelim. Biraz sigaranın da desteği olabilir tabii.
Ama İsmail Kılıçarslan'ın nargileye hiç nargileye karşı olduğunu söyleyelim.
Nargile kültürüne de karşıyım. Nargilenin kendisine de karşıyım.
Valla abi bir ara Boğaz'ın kenarında böyle nargileciler falan vardı. Onlar kalktı iyi oldu. Bak onu
söyleyeyim. İyi oldu tabii.
İstanbul için valla hiç yakışmıyordu.
Bir yani. De muhafazakarlara yapıştı kaldı nargilecilik, nargile kültürü falan filan. Öyle bir şey değil yani bence.
Bence de değil.
Tuhaf bir şeye dönüştü yani.
Umarım düzelir o konu abi. Nargile konu. Cumhurbaşkanı, bu işi Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer. Ben sana söyleyeyim. Yoksa nargile biraz frenledi ama yine bak.
Biraz frenledi.
Abi şeyi hatırlıyorum ya. Bak valla sen de mutlaka hatırlarsın ya. Ben hatırladığıma göre. Ya otobüste sigara içiyordu ya insanlar.
O acayip bir sosyolojiydi.
Ben Ordu'dan geliyordum mesela.
Ordu'ya gidiyorsun diyelim. İlk yarım saat kimse sigara yakmaz. Biri ilk sigarayı yakana kadar. Biri cesaretini toplayıp ilk sigarayı yakınca 20 tane erkek girmiş de sigara yakar. Korkunç bir şeydi.
Abi dumanla gidiyorduk ya. Şu anda düşünsene böyle evde bile içirmiyorlar yani. Balkona çık.
Bizim evde sigara içmek kökten yasakmış. Ha, bizde yani. De, sadece balkonda yani.
Ha, bizde de yasak da yani. Böyle misafir geldi falan ancak balkon. Hani çok ayıp olmasa dışarı çık içki yapmalar.
Tabii. Yani. Biraz öyle.
Abi çok keyif aldım ya. Çok teşekkür
Eyvallah,
ederim.
Eyvallah ben de öyle.
Yaptığın organizasyonları da böyle gelip kamera arkasını çekmek isterim açıkçası. Çünkü ben seni tanıdıktan sonra şuna inandım. Yeterince anlaşıldığını düşünmüyorum. Belki de sen böyle olmasını istiyorsun bilmiyorum.
Biraz istiyor olabilirim hadi lütfen. Biraz istiyor olabilirim. Çünkü şey anlaşıldı mı şeyi kalmayacak. Belki de anlaşılmamak için şaircidir.
Arkadaşlar çok keyif aldığım bir sohbet oldu. İsmail Kılıçarslan'la yaklaşık bir saate yakın sohbet ettik. Videonun altında yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ki sen çok eleştiriye açık bir insansın.
Her zaman.
Dozunda olduğu müddetçe hiçbir problem yok. Ben mesela onu gördüm
Sert
yani.
Sert de olabilir. Sorun yok. Hakarete girmesin.
Abi işte dozu dediğim şey zaten eleştiri bir şekilde serttir. Ama işte bu eleştiriye küfür katmak, hakaret katmak falan bunu... Hele ki bir insanın ailesini karıştırınca ben çok üzülüyorum ya. Biz nasıl buraya geldik diyorum yani.
Online olanın verdiği ayrıca bir cesaret var abi. Yani dijital olanın verdiği ayrı bir cesaret var ya. Yüz yüze birbirimize edemeyeceğimiz lafları dijital alemde edebiliyoruz. O çok feci.
Sonra da işte senin o telefon açtığın gibi oluyor.
Tabii oluyor.
Abi vallahi yanlış anladın.
Vallahi abi çok yanlış anladın diye.
Arkadaşlar bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz.